Ayrım 11.
Sayfa 130. Babam uyuyordu. Soluk alması düzensiz gibi. Yüzü donuk, eller beyaz. Anne, babam kaç yaşında? 63. Arzu da şimdi 50 olmalı. Bir de kendisinden kızcağız diye söz ediyoruz. İçimden gülmek geldi. Ayrılırken annem, "Cumartesi gecesi sen kal," dedi yavaşça. "Çok yoruldum ben. Bu daracık yerde birbirimize fazla geldik. Sürekli çekişiyoruz." "Tamam." Bürodan Sanem'e telefon ettim. "Kaçta buluşuyoruz?" "Bu akşam yokum." "Hayrola?" "Biriyle yemeğe çıkacağım. Süsleniyorum." "Kimle?" mırladı. "Yarın anlatırım hayatım. Çok hoş bir adam. Önerirse evlenebilirim. Hazırlıklı ol." Konuşmama fırsat vermeden telefonu kapadı. Eve gelince peynir, domates ile bir kadeh rakı alıp masaya geçtim. Arzu Aralık ayında, "Size bizimle ilgili bir şey postaladım," dedi. "Beğeneceğinizi sanıyorum." Ertesi günü geldi. Zarfın içinden Albert Einstein'ın küçük bir posteri çıktı. Koca filozof dilini çıkarmış, hayata yaramaz bir çocuk gibi bakıyordu. Bizi özetliyordu bu poster. "Babamın odasındaki poster bu. Sözüne ettiği belge bu olacak. Aptal gibi üzerinde bile durmadımdı. Hepimizle, hele benimle tatlı tatlı oynadıktan sonra herhalde içinden böyle dilini çıkarıyordu." Hemen telefonu çınlattım. Anında aradı. "Evet hocam." "Bu ne güzel bir buluş. Senin bir adın da Albertina olsun." Haydi, Albertina da Arzu'ymuş. Her şey yine değişti. Ama Albertina ya da Arzu neden çekip gitmişti? Nereye gitmişti? Bu güzel aşk niçin sona ermişti? Azize kimdi? Babam niye yüreğinden vurulmuştu? Posteri eve getirip çalışma odamın duvarına astım. O gece mahmur bir sesle, "Albertina adı çok hoşuma gitti," dedi. "Ne kadar müzikal, minik bir şarkı gibi. Düşündüm, bence Albertina, annesi İtalyan, babası Korsikalı, beyaz tenli, siyah saçlı, kızıl dudaklı genç bir kadın. Hayatın tadını bilen, başına buyruk bir Batı Akdenizli. Ah, kaç kişi oldum ben. Rusların iç içe geçmiş bebeklerden oluşan süs oyuncakları vardır. Matruşka diyorlar galiba. Ben de ona döndüm. Albertina için de bir peruka yaptırmam gerekiyor. Düz, kısa ve katran gibi simsiyah bir saç." Ama buluşacak güvenli bir sığınağımız yoktu. Bir daire tutabilirdim ama önerimi şiddetle reddetti. 5 yıldır ilk olarak hırçınlaşıp azarladı. 2 saat sonra barıştık. Kışı birbirimize avutarak geçirdik. Ama ortak doğum günümüzde buluşmamak olmazdı. 22 Ocak 1966 Cumartesi günü saat 2'de Kurtuluş Parkı'nın ana kapısından biraz ileride onu bekleyecektim. Gece kar serpelemişti. Sabah yerler buzlandı. Öğle üzeri buzun üzerine lapa lapa kar yağmaya başladı. Yollar yarım saat içinde kapandı. Ankara'ya özgü bir hava. Trafik durdu. Buluşma yerine ancak çivili lastiklerimin yardımıyla ve güçlükle ulaşabildim. Yalnız zincir takılı otobüsler çalışabiliyor, birkaç da otomobil. Saat 2:30'a kadar bekledim. Araba kardan görünmez olmuştu. Artık gelmez diye düşünüyordum. Kapıyı açtı. "Merhaba hocam, geciktiğim için özür dilerim." Silkinip tepinerek karlarını temizleyip içeri atladı. Başına yün başlığını geçirmiş, gözleriyle biraz da ağzı görünüyor. "Nasıl gelebildin kızım?" "Kızılay'a kadar otobüsle, oradan buraya da yürüyerek. Allah bugün bana yürü ya kulum," dedi. "İyi ki çizmelerimi giymişim." "Bu karda nereye gidebiliriz?" "Nereye olacak? Bulvardan geçerek gül bahçesine." Şaşkınlıkla yüzüne baktım. "Böyle bir havada bizi kim görüp de tanıyacak? Bulvardan bugün de birlikte geçemezsek bir daha hiç geçemeyiz. Bugün 5. yılımız. Gül bahçesine gitmemek hiç olmaz. Haydi hocam, cesaret." Tekerlekler patinaj yapıyordu. Araba zorlukla hareket etti. Sıhhiye'den döndüm, ağır ağır Kızılay'a doğru ilerlemeye başladık. Her gün 100 binlerin aktığı kaldırımlarda tek tük insan var. Camlar kapalı olduğu için korkusuzca bağırıyordu. "Hey millet, ünlü Doğan Hoca ile kalabalık sevgilisi Arzu. Şu anda herkese ve her şeye inat, şehrin ortasından geçiyorlar. Aşk geçiyor, aşk." Kavaklı Dere'ye kadar hiç susmadan, bağıra çağıra, şarkı söyleye söyleye, küpe gündüz ve birlikte bulvardan geçmenin tadını çıkardı. Kavaklı Dere kavşağından gül bahçesine çıkan yokuşa saptım. Kar kaldırımları aşmış, burada daha da yoğun yağıyor. Önümü de, yolun sağını solunu da güçlükle görüyorum. Zavallı araba, lekesiz bir kar denizinde kaya kaya yokuşu tırmanmaya başladı. Korkmayın hocam, bir şey yok. Araba da aşka geldi, vals yapıyor. Gül bahçesinin önünde kaldırıma çarparak durdum. Atlayıp karabata çıka içeri koştu. Hocam, gelin gelin, burası bir harika. Gerçekten öyleydi. Bembeyaz bir masal bahçesine dönmüştü. Sıramızı eliyle acele süpürdü. Oturup birbirimize sokulduk. Kar üstümüze sessiz bir beste gibi dökülüyor. Çok geçmeden biz de bahçeye karıştık. Güldü. Kardan adam oldunuz. Sen de kar perisi. Gözlerinde kıvılcımlar kaynaşıyordu. Başlığını yukarı sıyırdı. Ağzı kor gibi kızıl ve sıcaktı. Geç kalmamak için az sonra yola çıktık. Sağa sola kayarak aşağı iniyoruz. Kalorifer iyi ısıtmadığı için camların buzları erimiyor. Yolların ıssız olduğunu da görünce ihtiyata bırakıp başlığını çıkardı. Göz attım, uçları yanağına kıvrılan kısa, siyah bir saç takmış. Sen Albertina'sın. Si, senyor, sevgili hareminizin yeni üyesi. Yol boş, çok yavaş gidiyoruz. Onun için başımı döndürüp bir de alıcı gözle bakmak istedim. Ne güzel olmuştu. Kalbim yeni bir aşkla daha dolup taştı. Birden araba kaldırıma çıktı, sürüklendi. Bir ağacı sıyırıp yola indi. Korkudan aptallaştım. Düşünmeden frene bastım. Kayarak yan dönüp durduk. Suratımı görünce kahkahayla güldü. Aşk hali bu işte, bir daha sakın bana gülmeyin. Yerden biter gibi birkaç meraklı belirmişti. Arabayı çalıştırdım. Çabuk başlığını giy. Tamam. Bir saniyede başlığını başına geçirip büzüldü. Uzaklaşınca neşemizi yeniden bulduk. Güzelim torpido gözünde, bugün dolayısıyla senin için küçük bir ana olacak. Ne aptalım, ben niye bunu düşünemedim? Kutuyu açınca çığlığı bastı. Benim güzel hocam. Ucunda küçük bir kalp bulunan incecik altın zinciri, kaşıkçı elmasıymış gibi hayranlık içinde havaya kaldırdı. Eve gider gitmez boynuma takacağım, ölünceye kadar da çıkarmayacağım. Evine yakın bir yerde durdum, elimi okşadı. Sakın beni unutmayın. Sen de beni. Öyle bir sitemle baktı ki söylediğime utandım. Bu küçücük anıya karşılık bana bir masal gecesi armağan ederek günlerce rüyada yaşattı. Düşünmek için okumaya biraz ara verdim. Babamın Hülya lokantasında söylediklerini not etmiştim. Arayıp notu buldum. Şöyle demiş. Uzun yıllar önce olağanüstü bir varlık benimle ilişki kurdu. O günden beri kısa aralar dışında her gün ses olarak beliriyor. Zaman zaman da çeşitli kimlikler altında somutlaşıyor. Her şeyin çok doğru bir özetini yapmış. Başka sözleri de vardı aklımda kalan. Bir öğrencime aşık oldum. Sonu gelmeyen, yani bitmeyen bir hikaye bu. Albertina bir meslektaşımın takma adı. Bu şiiri ona borçluyum. Bunlar da doğru çıkmıştı. Babam bazı söz oyunlarıyla gerçeği gölgeleyip beni uyutmuş ama esas da bana hiç yalan söylememiş. Çabuk ilerlemek için notları 1973 yılına kadar hızla gözden geçirdim. Azalacağına gittikçe çoğalan, yediveren gülü gibi bir aşk bu. İncelik ve şefkat dolu sevgi sahneleri, hoş, ilginç konuşmalar, uzun aralıklarla kısa, coşkulu buluşmalar, her 22 Ocak'ta bir yerlerde mutlaka bir araya gelmeler. Bitirme azmiyle okumayı sürdürdüm. Şirin güzel bir genç kız oldu. Ama ne giyimine dikkat ediyor, ne yüzüne gözüne. O dönemin raconu böyleydi babacığım. Arkadaşları da öyle. Kaba, kestirme, küt bir üslupla konuşuyorlar. Bir yandan kadın erkek eşitliğini, kadın haklarını savunuyorlar. Buna ilkeler dışında kim itiraz edebilir? Ama bir yandan da erkekçe yöntem ve davranışlara özeniyor, kadınca olan her şeyden utanıp kaçınıyorlar. Bunun çok komik bir çelişki olduğunu anlatmaya çalışıyorum ama dinleyen kim? O sıralar yalnız seni değil, kimseyi dinlemiyorduk ki. Kendi aklımıza bayılıyorduk. Tam başkaldırı döneminde. Karım sert davranmamı istiyor ama ben bunu bildiğim için yaptıklarını, söylediklerini sabırla karşılıyorum. Tartışsak bile çabuk barışıyoruz. Fakat içime hiç sindiremediğim bir durum var. Kızım o kadar gurur duyduğu babasını gitgide küçümsemeye başladı. Hayır, evde eziliyorsun diye üzülüyordum baba. Annemi filan umursamadığın için öyle davrandığını nasıl bilebilirdim? Bana acıyarak bakıyor. Ötekilere aldırdığım bile yok. Canımı sıkan Şirin'in bu tavrı. Keşke gerçeği bilseydim. Ben de mutlu olurdum. Bazı bazı içimden her şeyi anlatmak, açıkçası övünmek geliyor. Bu bana saplantı oldu. Ama daha çok ham. Belki ileride, olgunlaştığı zaman açıklarım. Bu ara İpek okula başladı. Zerrinler İstanbul'a taşındılar. Ben zaten pek seyrek görüyor, evlerine yalnız torunu sevmek için uğruyordum. Artık karım sık sık İstanbul'a gidiyor. Şirin'le yalnız kalıyoruz. Sofrayı kurup bekliyorum. Baba kız konuşuyoruz diye umutlanıyorum. Ama ya çok geç geliyor, hiç konuşmadan odasına gidiyor ya da tek sözcüklerden oluşan baştan savma yanıtlar veriyor. Ne hışırmışım. Kim zaman da evde kalıp odasından çıkmıyor. Ne yapacağını kestirmek mümkün değil. Bu yüzden Arzu'yu da çağıramamışındır. Affedersin. Zamanla doğru yolu bulur diye kendi haline bıraktım. Galiba yanlış yaptım. Hayır baba, olanların hiçbirinden sen sorumlu değilsin. Kafamın dikine gittim ve tosladım. Saneme söyleyemediğim şeyi kendime itiraf edebilirim. Keşke ben de böyle bir aşk yaşasaydım. Şimdi belki her şey farklı olurdu. O ürkünç yalnızlık, boşuna yaşamışlık duygusundan kurtulurdum. Tutunacağım anlarım, anılarım olurdu. Hiç olmasa kirli kazaktan ayrılmamalıymışım. Aradan o kadar yıl ve aramızdan o kadar insan geçti ki artık ikimiz de geri dönemeyiz. Kahretsin. Anarşik olaylar, sağ-sol çatışmaları, din sömürüsü, politik çekişmeler arttı. Notlarımda bu olaylara yer vermekten kaçınıyorum. Ama 12 Mart'ta yapılan dolaylı darbeye değinmek zorundayım. Bu tarihten 2 ay kadar sonra bir sabah 3 adam yayın evine geldi. Ceketlerinin kabarıklığından tabancaları belli oluyordu. Arama iznini gösterdiler. Büyük bir dikkatle her yeri aradılar. Bazı kitapları ve mektupları paketlediler. Arzu'nun önemli mektuplarını iyi ki not defterime geçirip yırtmışım. Aramadan sonra beni bilmediğim bir yere götürdüler. İlk sorgum yapıldı. Ben ne işler karıştırmışım meğerse. Sadece eve telefon etmeme izin verdiler. Aynı gün evi de aramışlar. Not defterim öyle kolay ve akla gelmez bir yerde duruyor ki bulmaları mümkün değil. Ötesi onların olsun. Arzu'ya haber uçuramadım. Meraktan mahvolacaktı kız. Yayın evine telefon etse gözaltına alındığımı söylemezlerdi. Kim bilir nasıl bir yalan uyduracak, belki de kızı büsbütün meraklandıracaklardı. Gece gürültüler, iniltiler, çığlıklar yüzünden uyuyamadım. Sabaha karşı beni yeniden sorguya aldılar. Kaşları birbirine yakın, dar alınlı bir sorgucu, sorgulama arasında sıkı bir yurtseverlik dersi verdi. Bana yapılabilecek en ağır işkence buydu işte. Öteki her şey vızıltı geldi. Zor anlarda gözlerimi kapıyor, Arzu'yu ve onunla birlikte geçen yılları, ayları, günleri, saatleri ve dakikaları hayal ediyordum. 20 Mayıs 1971 Perşembe sabahı soruşturma durduruldu, serbest bırakıldım. Yurtseverlik dersi veren sorgucu resmi bir arabayla beni eve bıraktı. Yol boyunca konuşmamıştı. Son anda "Kusura bakmayın," dedi yumuşak bir sesle. "Görevimiz herkesten kuşkulanmak. Biraz sıkıştırmadan da olmuyor." "Biliyor musunuz," dedim, "ben kötü günleri çok çabuk unuturum ama sizin şunu hiç unutmamanızı dilerim. Yurdu yurt yapan taş toprak değil, orada insanların yaşıyor olmasıdır. İnsansız yurt olmaz. O yüzden yurtseverliğin ilk şartının insanlara suçlu bile olsalar insanca davranmak olduğunu sanıyorum." Yürüdüm. Şirin nasılsa evdeymiş. Beni görünce ağlayarak boynuma sarıldı. Karım geçmiş olsun demeye gerek görmeksizin sesini yükseltmeden kibar kibar zehirini akıtmaya başladı. Yanlışlık üniversiteden ayrılmamla başlamış. Ayrılmasam şimdi belki de dekanmışım. Bir suçum olmasa hiç gözaltına alınır mıymışım? Evim aranır mıymış? Rezil olmuşuz vesaire. Hep eski terane, sabırla dinledim. Zehir kürü bitince odama girip pencereye koştum. Odasının tül perdeleri örtük. Hiçbir hareket yok. Işığı yakıp söndürdüm. Bir daha, bir daha. Bir yanıt alamadım. Yayın evine gitmeliyim. Eve gelince kaynar suyla uzun uzun yıkanacağımı düşlemiştim. Ama buna vakit yoktu. Bir su dökünüp tıraş oldum. Giyinip yayın evine koştum. Odam çalışanlar ve duyanlarla doldu. Sinirlerim bozulmuş. Kim gönül alıcı bir söz etse gözlerim yaşarıyor. Ancak öğle üzeri boş kalabildim. Telefonunu bir kez çınlattım. 10 saniye sonra heyecandan titreyen bir sesle aradı. "Hocam..." Canım, sesini bastırmaya çalışarak ağlamaya başladı. Konuşabilecek duruma gelene kadar içim ezilerek bekledim. Biraz sakinleşince, daha önce de aradınız mı beni diye sordu. Evet. Ah, erkenden sokağa attımdı kendimi. Sıkıntıdan serseri gibi geziyorum. Sekreter yurt dışına gittiğimi söyleyerek atlatmış. Habersiz gitmeyeceğimi bilmez mi? Aklına gelen her yeri aramış. Sonunda gözaltına alındığımı öğrenmiş. İsyanla sordu. Ama neden hocam? Şu sıra Türkiye'de yazan, konuşan bir aydın olmanın bedeli var kızım. Bir gün benim de payıma düşen bedeli ödemem gerekiyordu. Size de kötü davrandılar mı? Hayır. Birbirimize söz vermiştik hocam. Ne olur doğruyu söyleyin. Başkalarına oranla ben orada gece yatısına misafir gibiydim. Yine ağlayacaktı galiba. Ben sizi 5 dakika sonra ararım deyip telefonu kapadı. Yarım saat sonra arayabildi. Sesindeki çırpınış azalmıştı. Hocam, bugün okul tatil. Teyzemle İpek'i sinemaya götürüyorum. Güzel bir çocuk filmi oynuyormuş. Çok sevindiler. Onları bırakıp geri döneceğim. Saat 2:30'da bende olmanızı istiyorum. Peki. Adım gibi biliyordum. Her türlü önlemi almadan, güveni sağlamadan çağırmaz. Yine de heyecanlandım. Çünkü ilk kez evine gidecektim. Kapıyı çalmamı beklemeden açtı. Sessizce kapadı. Deli gibi kucaklaştık. Son 22 Ocak'tan beri bir araya gelememiştik. Önce sol elimdeki tutukluğu keşfetti. Engel olamadım. Telaş ve kuşku içinde vücudumu gözden geçirdi. Ağlayarak, ''Hani size iyi davranmışlardı?'' dedi. Can verici bir şefkatle sarıldı. 100 şarkıya bile sığmayacak kadar zengin bir gündü. 4'te ayrıldım. Sanki bütün hücrelerim yenilenmiş, kanım tazelenmişti. Tüm kirlerden arınmış gibiydim. Rastladığım herkese selam vermek geliyordu içimden. Sözünü dinleyerek doktora gittim. Bere ve çürükleri tatsız bir kavganın anıları diye açıkladım. Hayli sert bir kavga olsa gerek Doğan Bey. Güldüm. Ne anladıysa doktor da güldü. Akşam eve özlediğim ne kadar meze varsa alıp öyle geldim. Mutluluğumu gizlemeyi beceremiyordum. Karım iyice ekşidi. Şirin şaşırmış, durmadan yüzüme bakıyordu. Nasıl şaşmam, sürünerek gitmiş, uçarak dönmüştün. Sevginin her şeyi onaran büyüsünü bunlara nasıl anlatabilirim? Biri buz kalıbıydı, öteki kendini yangın sanan bir ateş böceği. Beni harcama baba. Arzu telefonumun bir süre dinlenebileceğinden kuşkulanıyordu. Hak verdim. Ekim'e kadar geceleri konuşmadık. Gündüz konuşmalarını da azalttık. Saatlerini sürekli değiştiriyoruz. Yine de telefondaki bip sesini dikkatle izliyor, bir uğultu, çıtırtı, yankılanma olsa telefonu anında kapatıyoruz. Aralıkta rahatladık. Notları okumayı gece saat 2'de bitirdim. Yorgun ve şaşkınım. Babam, hastaneye kaldırılmasından 2 gün öncesine kadarki her şeyi o yumuşak üslubuyla not etmiş. Bir ay önce teyze ölmüş. Ama o son geceki sinirli halinin sebebi hakkında bir açıklama yok. Onu çok üzen olayın son 2 gün içinde olduğu anlaşılıyor. Sabah erkenden annemi aradım. Telefon yasağı sürüyor. Yine nöbetçi hemşirenin telefonundan görüşebildim. Babam çıkmasına izin vermedikleri için doktorlarla sürekli tartışıp duruyormuş. Sebebini anlıyordum artık. Arzu ile ancak eve giderse bağlantı kurabilirdi. Evden çıkmadan Sanem'e de telefon ettim. Ben gece notları okumayı bitirdim. Kalleş, bir gün beklesen ne olurdu? Korkma, her şeyi anlatacağım. Okumaya vakit yok. Çünkü bir düşüncem var. Yardımın olmadan gerçekleştiremem. Gelebilir misin? Niye gelmeyeyim? Dün gelmedin de. O budalalığı 2 cümleyle özetleyeceğim. Bir daha bu konuyu açmayacaksın, tamam mı? Tamam. Şakakları kırlaşmış, ciddi, hoş görünümlü bir adamdı. Birkaç yerde karşılaşmıştık. Yemeğe çağırdı. Babana benziyordu. O yüzden kabul ettim. Ama tam tersi çıktı. Sırnaşık, görgüsüz, bok herifin biriymiş. Bitti. Akşam daha yoldayken, haydi anlat dedi. 1973'e kadar olan olayları özetledim. Güle üzüle dinliyordu. Albertina'nın arzu olduğunu duyunca başını arabanın tavanına çarptı. Hoppala! Albertina arzunun kadınlığının uç noktası. Babam sahiden cennette yaşıyor. Helal olsun. Ne zaman babamın başına bir şey gelse ne yapıp edip yetişiyor. Onarıyor, yüreklendiriyor. Ama 1983'te şaşılacak bir gelişim oluyor. Ne nazlı arzu kalıyor, ne sıcakkanlı Aziru, ne de ateş parçası Albertina. Yapma. Babamın hayatına ötekilere hiç benzemeyen biri. Azize giriyor. Sanem çok içerledi. Kahretsin, kim bu karı? Sabırlı ol. Azize konusunu en son anlatacağım. Paldır küldür evlenmemin, apar topar boşanmamın, deli dolu yaşamamın, babamı çok üzdüğü anlaşılıyor. Benimle Arzu'nun ısrarı üzerine barışmış. O zavallıcık da sizin ailenin koruyucu meleğiymiş. Yazıklar olsun babana. Arzu gibi bir insan nasıl bırakılır? Hiç sesimi çıkarmadım. Eve varmıştık. Ben soyunurken seslendi. Kahve ister misin? Sorulur mu? Kahvemi verip bacaklarını altına çekip oturdu. Haydi devam et. Notları önüme çekip baka baka anlattım. Benim kendisini çapkınlığa teşvik ettiğimi, senin kur yaptığını, her şeyi anlatmış Arzu'ya. Konuşup konuşup bizimle eğleniyorlarmış. Bunu hak etmiştik. Şey, benim için bir şey yazmış mı? Evet, doğruldu. Sahi mi, nerede, göster bakayım. Gösterdim. Sayfayı koparır gibi elimden çekip kendi okudu. Şirin'in de arkadaşlarının da birçok kusurları var ama dördü de riyasız ve doğal. Bu kuşağın yapmacıkla ilgisi yok. Her konuda dobra dobralar. Sanem en güzelleri. Teşekkür ederim. Ama kendini su gibi harcıyor. Son hevesi de benim. Bir akşam birlikte yemek yememizi istedi. Bunu öyle hoş önerdi ki reddetmek ayıp olacaktı. Yemek çetin ve sessiz bir savaş gibi geçti. Gözleri de sesi de çıplaktı bu kızın. Açık vermemek için hiç susmadım. Konudan konuya geçerek yemeği kayıpsız atlatmayı başardım. Yemekten sonra son bir kadeh içmek için evine çağırdı. Bu davetin nasıl sonuçlanacağını bilmek için feleğin çemberinden geçmiş olmaya gerek yok. Dürüstçe itiraf ediyorum. Arzu olmasaydı bir saniye bile duraksamazdım. Eh, bu da bir tesellidir benim için. Teşekkür edip kapıdan ayrıldım. Gece olanları Arzu'ya anlattım. Kahkaha atarak, canım hocam dedi, ben sizi bilmez miyim? Kızcağız üstünüze geldikçe korkudan kim bilir nasıl telaşlanıp büzülmüşsünüzdür. Hiç bilmez olur muydu? Beklenmedik atakları, şaşırtıcı hayalleri karşısında az mı apışıp kalmıştım? Ama bunlar beni içi talaş dolu biri sanıyorlar. Şirin'e biraz bir şeyler çıtlatmak. Sakın, annesine yetiştirmez ama arkadaşlarına söyler. Birinden biri ağzından kaçırır. Zaten türlü aksilikler, zorluklarla cebelleşiyoruz. Başımıza yeni bir dert daha açmayalım. Kim ne düşünürse düşünsün, bize ne? Ben sizi deli gibi seviyorum ya, siz ona bakın. Sanem'le ilgili bölüm bu kadardı. Sayfayı elinden geri aldım. Mahzunlaşmıştı. Yazdıkları gerçeğe aykırı mı yoksa diye sordum. Hayır, terbiyesinden yumuşatarak anlatmış. Çok daha hınzırdım o gece. Öyleyse niye bozuldun? Nasıl bozulmam? Şu bendeki talihe baksana, Arzu gibi yetişilmez biriyle yarışmaya kalkmışım. Devam et.